29. bölüm. Kimsin sen? Diye sordu Nava papyonlu adama bakarak. Adımı nereden biliyorsun? Adım Peter. David'i tanıyorum. Sizi buraya getirmemi o istedi. Burası neresi? Araştırma laboratuvarım. Nava gözlerini ovuşturmak istedi. Bunların hiçbiri mantıklı değildi. Ne zaman aradı? Saat 5:15 civarıydı aradığında. Nava düşündü ve Kane'in o sıralar masadan kalktığını hatırladı. Tabii ya, işte o arada telefon etmişti. Ama yine de adamın doğru söylediğinden emin olamazdı. Tam olarak ne dedi? Kelimesi kelimesine. Adam bir an için tavana baktı. Sonra da boğazını temizledi. Dedi ki ortağım doktor öğrencilerinden birini öldürmüş. Julia Perlman. Adam birkaç defa gözlerini kırpıştırdı. Evet, ilk başta dediklerine inanmadım. Ama Julia ölü bulununca ve ortağım da aynı zamanda ortadan kaybolunca bunu düşünmek zorunda kaldım. Neyse, David ortağım için kendisine uyguladığım türden bazı testler yaptığımı bildiğini söyledi. Ve eğer dediklerini yapmazsam beni suça iştirakten ele verecekmiş. Nava'nın aklı almıyordu olanları. Bir gariplik vardı. Elindeki neşteri sıkıca tuttu. David'e testleri sen mi yaptın? Adam başını salladı. Sen Paul Tversky misin? Hayır, dedi adam başını sallayarak. Paul benim ortağım. Benim adım Peter Hanneman. Nava'nın aklı karışmıştı. Ortağının bir resmi var mı yanında? Aslına bakarsan var, dedi Doktor Hanneman duvardaki asılı duran çerçeveli resmi göstererek. Beyaz önlüklü, kalın kaşlı bir adamla kol kola duruyorlardı. Nava öteki adamı tanıyordu. Ama Tversky olarak değil, takma adıyla, yani Doc olarak. Birden her şeyi anladı. Tversky aslında Doc'tu. Tüm bu süre boyunca adam burnunun dibindeyken bunu anlayamamıştı. Testleri tartıştıklarını düşününce durumu birden kavradı. Testleri Tversky'nin yaptığını düşünmüştü Nava. David'e testleri yapan doktorun ona ele geçirmek istediğini söyleyince o da bunun Peter Hanneman olduğunu sanmıştı. Paul Tversky değil. Ama Julia da Pete diyordu adama, dedi Nava daha çok kendi kendine konuşarak. Evet, Doktor Tversky'nin öğrencilerinden bazıları ona Petey diyor. Takma ismi gibi bir şey. İsminin baş harfleri. Petey. Birleştirince Petey olarak okunuyor. Nava her şeyi anlayınca başını salladı. Sanki bir yapbozun son parçası da yerine oturmuştu. Devam et. Paul David'e yardım etmek istediğini ama para vererek onu utandırmak istemediğini söyledi bana. O yüzden de benim önermemi istedi David'e. Ben öylesine birkaç test yapıyoruz diye düşündüm. Paul'in bu verileri ne için kullandığından veya kullanacağından haberim yoktu. Dur, dedi Nava hala bazı şeyleri anlamaya çalışarak. David başka ne dedi aradığında? Bana Brooklyn'de bir adres verip saat kaçta orada olmam gerektiğini söyledi. Geldiğimde seni kötü durumda bulacağımı ve acil yardıma ihtiyacın olacağını söyledi. Ben de hazırlıklı geldim. Oraya vardığımda yanan binadan çıkıyordun. Boğulmak üzereydin. Gerçi ben doktor değilim ama insan anatomisinden anlarım ve ilk yardım bilirim. Ben de seni ayılttım. Laboratuvara getirince de yaralarını sardım. Hanneman Nava'nın sargılı ellerini işaret etti. Ortağın nerede şimdi biliyor musun? Peter Hanneman başını salladı. Kahretsin. Nava bacaklarını kıpırdattı yere basmak için. Dur gidemezsin. Bekle de gör bakalım gidebilir miyim gidemez miyim dedi Nava. Hayır dur dedi Hanneman önünde durarak. Sanki son hız ilerleyen bir treni durdurmaya çalışıyormuş gibi ellerini kaldırmıştı. David burada kalıp dinlenmeni istiyordu. İhtiyacı olduğunda seninle temasa geçecek. Yani beni arayacak mı? Emin değilim. Sanki başkasını aratacakmış gibime geldi. Hanneman kollarını indirdi. Lütfen inan bana, doğruyu söylüyorum. Nava adamın yüzündeki korku dolu ifadeyi görünce ona inandı. Geri oturup kollarını göğsünde birleştirdi. Burada öylece durup bekleyemezdi. Bir şeyler yapmalıydı. Sonra da sırt çantasını kaybettiğini fark etti. Tam yine kalkacaktı ki Hanneman onu durdurdu. Bir de David silah konusunu merak etmesin dedi. Her şeyi halledecekmiş. Nava ürperdi. Kane sanki aklını okuyordu. O gerçekten de Laplace'ın şeytanıydı. Nasıl? Dedi Paul Tversky Jasper'ın nefes alışını izlerken tedirgin bir şekilde. Dinleniyor. Forsyth deneyin EEG verilerine baktı ve Tversky'ye döndü. Daha önemlisi sen nasılsın? Burada olunca rahatladım, dedi Tversky. Adamların etkileyiciydi. Yeterince etkileyici değillerdi ne yazık ki. Tversky başını salladı. David'den haber var mı? Diye sordu çekinerek. Hayır, dedi Forsyth biraz kızarak. Ama onu bulmamız an meselesi. Nerede olabileceğini biliyorsun, değil mi? Hiçbir fikrim yok, dedi Tversky. Ama David'i tanıyorsam yakında ortaya çıkar. Kardeşi elimizde olduğu sürece kayıplara karışmayacaktır. Bunu bilmek iyi, dedi Forsyth. Jasper'ın beyin dalgalarını izleyen makineye bakıp sonra yine Tversky'ye döndü. Bir sakıncası yoksa temporal lobun bu işin anahtarı olduğunu nasıl çözdüğünü anlatsana. Şimdi, dedi Tversky, teorik bir tartışmaya gireceği için heyecanlanarak. Bir makalede mesyal sağ temporal lob olan hipokampüsün ve limbik lob yapılarının bedenüstü deneyimlerle bağlantılı olduğu yazıyordu. İsviçreli bir doktor temporal lob patolojisi olan hastaları incelemiş. Onlardan aldığı verileri temporal loblarına doğrudan elektrik simülasyonu verilen normal hastalarla ve LSD ve ketamin gibi kimyasallarla nevrotransmitterleri hareketlendirilmiş hastalarınkiyle karşılaştırmış. Bu hastaların çoğu görsel veya işitsel halüsinasyonlar yaşadıklarını söylemişler. Bazıları da geçmişi gördüklerini veya ölüme yaklaşanlara benzer deneyimler yaşadıklarını söylemişler. Başkaları sanki o anı daha önce yaşamışlar gibi hissetmişler kendilerini. Tüm bu semptomların nöbet öncesi epileptik ağrıyla bağdaştığını fark ettim. Bu da bana 30'larda Hans Berger'in yaptığı deneyi hatırlattı. Ondan sonrası da çorap söküğü gibi geldi zaten. Forsyth başını salladı. Peki psikolojik boyutta ne oluyor sence? Tversky çenesini ovuşturdu. Hala emin değilim ama bir tahmin yürütmem gerekirse bence temporal lob beynin non-lokal gerçeklere erişmesine izin veriyor. Non-lokal gerçekler mi diye sordu Forsyth. Bu terimi daha önce duymuştu ama anlamını pek de bilmiyordu. Tversky açıkladı. Bildiğin gibi maddeyi oluşturan 12 kuark ve 12 leptondan bizim evrenimizde sadece birkaçı var. Geri kalanları ya yok ya da bir nanosaniye içinde yok oluyorlar. Ama birçok fizikçi bunları başka evrenlerde, paralel evrenlerde ya da non-lokal gerçeklerde bizimkiyle aynı anda var olan bir evrende bizimkilerle birlikte var olduğunu düşünüyorlar. Ancak bu paralel evrenlerde bizimkinde olan kuarklar ve leptonlar değil de başka leptonlar var. Çok ilginç dedi Forsyth. Gerçi Tversky'nin ne dediğini tam olarak anlayabilmiş değildi. Kuantum mekaniğini fazla soyut bulduğu için pek ilgilenmemişti. Fizikçilerin bildiğimiz evrende var olmayan subatomik yapı taşları bulduğunu biliyordu. Ama bunu önemsememişti. Sonuç olarak gerçeklikte var olamayacak hipotetik yapıları incelemenin ne gibi bir faydası olabilirdi ki? Özünde diye devam etti Tversky, sağ temporal lob bilinçli zihnimiz ve non-lokal gerçekler arasında etkileşim sağlıyor. David Kaye'nin yaşadığı halüsinasyonlar ve öngörüler bence onun sağ temporal lobunun zamanın var olmadığı uzamsız bir non-lokal gerçeklikten bilgi edinmesini sağladı. Bu da imkansız. Çünkü kuantum mekaniğine göre zaman ve uzam sürekli değil. Bu nedenle de zamanın dışında varlar dedi Forsyth, Einstein'ın görecelik teorisini bildiği kadarıyla anlatmaya çalışarak. Tversky başını salladı. Peki auralar ve nöbetler? Diye sordu Forsyth. Auralar beyin non-lokal gerçeklerle temas edince oluşan bilinçli süreçler. Ama bu beyindeki nevral aktiviteyi arttırdığı için bir nöbeti tetikliyor. Yani parmağını elektrik prizine sokmak gibi mi? Tversky bu saçma örneğe kızdı ama evet öyle bir şey demekle yetindi. Forsyth onu konuşturmak için başka bir soru daha sordu. Bu teorilerini destekleyen başka çalışmalarda gördün mü? Birkaç tane var ama sayıları çok az. Birkaç yıl önce tartışmalı bir çalışma vardı. Bazı Çinli Kui Yung uygulayıcıları zihinlerini kullanarak bazı kimyasalların nükleer manyetik rezonansının spektrumunu etkileyebildiler. Forsyth başını salladı. Kui Yung'u duymuştu. Ama bunu yapanların bir tarikat olduğunu düşünmüştü hep. Ancak meditasyon tekniklerinin dünyada yaygın olduğunun farkındaydı. Başka bir çalışmada bir Alman bilim adamı yoga ustalarının derin meditasyonla beyin dalgalarını belirgin bir şekilde değiştirebildiklerini kanıtladı. Ayrıca profesyonel psişiklerinde temporal loblarının EEG'si çekildiğinde atipik veriler elde edildiği biliniyor. Şu ikizi anlat dedi Forsyth. Onda da beta deneyinde olan yetenekler var mı? Tversky monitörden Jasper'ı seyretti bir an için cevap vermeden. Hem evet hem hayır. Birkaç sefer olamayacak şeyleri bildi. Örneğin David'i yoldan aldığımda benim cebimi nasıl bulup aradı ve nereden bildi? Bundan konu açılmışken dedi Forsyth Tversky'ye doğru dönerek. Nasıl oldu da beta deneyinin tam kaçmak için bir araca ihtiyacı olacağı sırada sen de Philadelphia'da tren raylarının yakınında yoldan gidiyordun? Tversky ona ters ters baktı. Yanlış soruyu soruyorsun James. Ben şans eseri oradaydım. Sorman gereken soru şu. David benim orada olacağımı nasıl bildi? Bu buluşmayı ayarlayan oydu. Gerçi neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Forsyth başını salladı. Tversky'nin dediklerine tam olarak inanmamıştı. Bunun bir rastlantı olabileceğini aklı pek almasa da başka bir açıklamada bulamıyordu. Dönelim ikize. Evet dedi Tversky. Onda da bir takım yetenekler var ama kardeşininki kadar güçlü değil. Uyandığında onunla konuşmama izin vermeni öneririm. Galiba onu nasıl kullanabileceğimizi biliyorum. Ayrıca David'i getirmeden önce bir teorimi doğrulamak istiyorum. Ne teorisi bu? David'in yeteneğini kullanmasını nasıl engelleyeceğimizi biliyorum galiba. Artık duvarları yıktığına göre, non-lokal gerçekleri görebildiğine göre zihni herhalde bu bilgilere daha kolay ulaşıyordur. Bu neden sorun olsun ki diye sordu Forsyth. Bizim istediğimiz de bu değil mi? Evet ama bu yeteneklerini kaçmak için kullanmasını istemiyoruz. Forsyth başını salladı. Tabii ki istemiyoruz. Ama eğer haklıysam, diye devam etti Tversky, galiba David Kane'i bir şekilde kapatmanın yolunu buldum. Jasper, Jasper, beni duyuyor musun? Uyan. Pamuk, beyninin içi sanki pamuk doluydu. Jasper gözlerini açmaya çalıştı ama göz kapakları çok ağırdı. Biri omzunu sarsıyordu. Yine gözlerini açmaya çalıştı. Sanki biraz hafiflemişti göz kapakları. O da yavaşça dönerek yerine oturdu sanki. Bembeyazdı, kör ediciydi. Soğuktu, öksürdü. Ağzı kupkuruydu, dili de kalın bir zımpara kağıdı gibiydi. Kolunda bir sargı, onun altında da bir iğne vardı. Jasper benim Doc. Jasper sesin geldiği yere doğru dönünce üzerine doğru eğilen Doc'u gördü. Gülümsüyordu. Jasper da gülümseyecek gibi oldu ama sonra durdu. Bir gariplik vardı. Tam olarak yanlış olan neydi? Dilinin ucundaydı ama bilemiyordu. Keşke kardeşi David öksürdü. Sesi zar zor çıkıyordu. Şunu iç, dedi Doc onun dudaklarının arasına ince bir kamış koyarak. Üç yudum içti, yutkununca buz gibi suyun boğazından geçtiğini hissetti. Daha iyi misin? Diye sordu Doc. Jasper başını salladı ve sonunda konuşabildi. David nerede? Kaçabildi mi? Doc başını salladı. Üzgün görünüyordu. Hepimizi yakaladılar Jasper. Jasper gözlerini kapadı. Anlayamıyordu olanları. Ses ona David'in kaçacağını söylemişti. Her şeyi doğru yapmıştı. Ama yine de yanlış şeyler olmuştu. Onun David'i koruması gerekiyordu. Onun yeteneklerini koruması gerekiyordu. Ama onun yerine onu bir tuzağa düşürmelerine yardım etmişti. Şimdi karşı tarafın elindeydi. İçinde bir yerde bunun olacağını biliyordu zaten. Her zaman bilmişti. Ama... ''Seni neden bağlamadılar?'' dedi Jasper şaşkınlığını dile getirerek. ''Özgürsün dün gün gün.'' ''Kardeşini ameliyat etmek istediler.'' dedi Doc. ''Onun beynini açmak.'' ''Hayır.'' diye bağırdı Jasper. ''Yapamazlar. Onlarla ben konuşayım. Onu korumam gerek.'' Jasper kalkmaya çalıştı ama yatağa bağlıydı. ''Tamam tamam merak etme. Şimdilik David'in dinlenmesine izin verdiler. Onları ikna ettim.'' ''Ettin mi?'' ''Evet.'' ''Bu iyi.'' dedi geriye yaslanarak Jasper. ''Ama onlara senin yardım edeceğini söz vermek zorunda kaldım.'' ''Ne konuda yardım edeceğim?'' ''Gördüklerini görmek istiyorlar Jasper, anlamak istiyorlar.'' ?''Ama nasıl olacak bu hususu?'' diye sordu Jasper. Aklı karışmıştı. Yorgundu, çok yorgundu. ''Şununla'' dedi Doc metal bir parayı göstererek. ''Eğer bunu havaya atarsam yazı mı tura mı geleceğini söyleyebilir misin?'' Jasper başını salladı. ''Ben geleceği ancak ses bana gösterince görebilirim. David görebilir, o görebiliyordu.'' Doc kaşlarını çattı. ''O zaman arabadayken cep telefonumu araman gerektiğini nasıl bildin?'' ''Bazen...'' Jasper hatırlamaya çalışırken kaşlarını çattı. ''Bazen şimdiyi görebiliyorum.'' Doc başını salladı. ''Öyleyse parayı havaya atarsam ne geldiğini bakmadan görebilirsin.'' ''Galiba ama çok yorgunum Doc.'' ''Biliyorum Jasper ama bunu yapmak zorundasın David için.'' ''Tamam.'' dedi Jasper aslında düzgün konuşamadığının farkında olmayarak. ''Tamam dam Hamzam.'' Doc omzunun üzerinden duvardaki geniş aynaya baktı ve kaşlarını kaldırarak Jasper'a döndü. ''Hazır mısın?'' ''Tamam.'' Jasper gözlerini kapadı. Doc'un parayı havaya attığını, tuttuğunu ve eliyle kapadığını gördü. ''Ne geldi?'' ''Tura.'' ''Doğru turaymış. İyi iş çıkardın Jasper. Bir daha deneyelim.'' Doc parayı attı. ''Tura bura dura şura.'' ''İyi. İki kere doğru bilme olasılığın %25. Tekrar.'' Doc parayı attı. ''Yazı.'' İyi. Üçüncü kez doğru bilme olasılığın %12.5. Parayı yine attı. Tura. Mükemmel. Dördüncü kez doğru bilme olasılığın %6.25. Parayı tekrar havalandırdı. Yazı kazı sazı tazı. Muhteşem. Bunu da bilme olasılığın %3.125'ti. Şimdi Jasper bir kez daha yapmanı istiyorum. Ama bu sefer gözlerin açık olsun. Jasper'ın aklı karıştı. Ama o zaman şimdiyi göremeyeceğim. Dene Jasper. Hadi David için. Jasper gözlerini açtı. Beyaz oda onu kör edecekti. Doc parayı attı. Jasper ne olduğunu görmeye çalıştı ama bu imkansızdı. Yazı mı diye tahmin etti. Neyse dedi Doc elini çekip tura geldiğini göstererek. Bence bu kadar yeter. Şimdi uyuyabilirsin. Tamam dam Hamzam dedi Jasper uyumayı çok istese de Doc'a bir soru daha sorması gerekiyordu. Ne zaman? David'i ne zaman görebilirim? Yakında dedi Doc. Çok yakında buraya gelecek. Kane öğleden sonra 3'e kadar uyudu. Karanlık motel odasında uyandıktan sonra bir duş alıp dairesine geri döndü. Dizi ağrısa da soğuk kış gününde yürüyebilmek hoşuna gitmişti. Çünkü bu son yürüyüşü olabilirdi. Eve gelince kapıyı kapadı. Kitlemedi. Çünkü bunu yapmasının bir anlamı yoktu. Geldiklerinde sürgü bir işe yaramayacaktı. Duvardaki saat 4.28.14'ü gösteriyordu. Saat 4.43.27'de burada olacaklardı. Belki birkaç saniye gecikirlerdi. Eğer isterse emin olabilirdi ama buna gerek yoktu. Yapacak iki şey daha vardı. Sonra evreni kendi gidişatına bırakacaktı. Olasılıklar fena değildi. %43,9 yaşama şansı vardı gelecek 24 saat içinde. Gerçi kendi istediği gibi yaşama olasılığı sadece %13,1'di. Ya da dokun denek maymunu olacaktı. Onun kendisine ihanet ettiğini düşünmemeye çalıştı. Eğer bu işten sağ çıkarsa bunu düşünecek bolca zamanı olacaktı. Hatta belki de sonsuza kadar. Eğer kurtulamazsa da zaten bir önemi yoktu. Şu işe bak. Grimes dönüp bir düğmeye bastı ve Crow'a ulaştı. Onu buldum. Nerede? Söylesem inanmazsın, dedi Grimes monitöre bakarak. Evinde. Ekibin geri kalanını toparla. Hazırlansınlar ve 3 dakika sonra benimle helikopter pistinde buluşsunlar. Anlaşıldı. Grimes Dalton'u haberdar ettikten sonra Doktor Jimmy'yi de aradı. Hedefi buldum. Crow'u ara. Yaptım bile, dedi Grimes. Ekibiyle 1 dakika sonra havalanıyor. Ona hedefin yerini bildirdin mi? Diye sordu Forsythe. Hayır, dedi Grimes gözlerini devirerek. Tahmin et hedefin yerini, daha eğlenceli olur dedim. Beni Crow'a bağla. Grimes iki düğmeye basıp Forsythe'ı bağladı. Bir şey değil, dedi Grimes kendi kendine. Neydi bu muamele şimdi? İyi iş ya da aferin gibi bir laf edilmiyordu. Bağla. Grimes telefon operatörü müydü? Jimmy Grimes'in ne kadar yetenekli olduğunu bir türlü anlayamıyordu. Sanki önemsiz biriymiş gibi davranıyordu ona. Sanki Uga'nın ana bilgisayarına girmek, bir de oradan hedefin evine bağladıkları kameraların verilerini indirmek kolay işmiş gibi davranıyordu. Canın cehenneme Jimmy, canın cehenneme. Yapacak başka bir iş olmadığından arkasına yaslanıp kendi özel kamerasından olacakları seyretmeye koyuldu. Helikopterin konumuna bakılırsa Crow ve ekibi 10 dakika içinde hedefin oturduğu apartmanın çatısına ineceklerdi. Kane oradan şimdi çıkmazsa ellerinden kaçmasına imkan yoktu. Çıksa bile böyle bulutsuz bir günde KH-12 uydusuyla onun yerini anında saptarlardı. Grimes ne olur ne olmaz uyduyu da devreye sokmuştu. Ne yazık ki Kane kaçacakmış gibi görünmüyordu. Yazık. Kaçmalarını seyretmeyi seviyordu. Neyse bari, Crow'un kapıyı kırıp içeri girişini seyredecekti. David Kane'in yerinde olmak istemezdi o anda, hem de hiç. Kane zar zor yürüyerek mutfağa girdi ve üstüne yazacak bir şeyler aradı. Ancak bir zarf bulabildi işini görecek. Büyük harflerle yazdığı notun altına imzasını da attı. Mesaj birkaç kelimelikti zaten ama bu her şeyi değiştirebilecek bir mesajdı. Bunun doğru kişi tarafından okunma olasılığı %87,3246 idi ama kesin değildi. Kane'in de artık bildiği gibi hiçbir şey kesin değildi. Hala 9 dakika 17 saniyesi vardı. Aradığını bulana kadar dairenin içinde dolaştı. Sandalyesini çekip saksıya doğru konuştu. Konuştu ve söyleyecekleri bitince bir daha konuştu. Aynı şeyi 3. defa anlattıktan sonra sustu. Bu monoloğun duyulmama olasılığı hala %8,7355'ti. Ama bir daha tekrarlaması riskliydi. Zarfı mesajı yazdığı yüzü kucağına gelecek şekilde dizlerinin üstüne koyup gözlerini kapadı. Yapabileceği her şeyi yapmıştı. Bunun bir işe yarayıp yaramayacağını bilemezdi artık. Kendi elinde değildi bu. Kontrolü elinden bırakmak garibine gitti. Hayatının ilk 30 yılı boyunca kadere inanarak yaşasa da şimdi bunu düşünmek bile onu dehşete düşürüyordu. İçinden bir ses kaçmasını söylüyordu ona. 4 dakikası vardı. Evinden çıkıp kayıplara karışabilirdi. Bunu yapabileceğini biliyordu. Eğer şimdi kalkıp giderse ülkeden ve Forsythe'dan kaçma olasılığı %93,4721'di. Ama bunun için Jasper'ı geride bırakması gerekecekti ve bunu yapamazdı. Sandalyede oturup beklerken elleri titriyor, dizi zonkluyor, kalbi deliler gibi çarpıyordu. Beyni durmuş gibiydi. Planının işe yarayıp yaramayacağını görmek için bekliyordu. İşe yaramazsa ölecekti. Telefon çaldığı anda uyandı Nava. Doktor Hannum'un aceleyle odanın diğer tarafına koşup telefonu açtı. Alo? Evet, bir dakika lütfen. Telefonu uzatınca Nava ahizeyi elinden kaptı. Nava Venner misin? Diye sordu Rus şivesiyle konuşan biri. Kimsin? Diye sordu tüyleri diken diken olan Nava. Birden Chengsan'ın onu Ruslara teslim edeceğini hatırladı. Ama Nava'yı Ruslara satsalar bile burada olduğunu bilemezlerdi ki Koreliler. Adım Vitali Nikolaev. Bay Kane'in bir dostuyum. Seni aramamı söyledi. O nerede? Bilemiyorum ama seninle buluşmamız gerekiyormuş. Senin dediğin kişi olduğunu nereden bileyim? Telefonun diğer ucundaki adam güldü. Bay Kane bana şüpheci biri olduğunu söylemişti. Tanja. Nava'nın kalbi duracak gibi oldu. Kane adını biliyordu. Ama Koreliler de biliyordu. Ayrıca dedi ki, diye devam etti Nikolaev, insan bir yerde güvenmeye başlamalı. Nava rahat bir nefes aldı. Trende Kane'e böyle demişti. Adam doğruyu söylüyordu. Ne zaman ve nerede buluşalım, diye sordu Nava. Sergi geliyor seni almaya. Şoförün mü? Evet, dedi Nikolaev. Şoför, 30 dakika sonra hazır ol. Adam telefonu birden kapayınca Nava da kapadı. Her şey yolunda mı, diye sordu Hannum'un tedirgin bir şekilde. Bilmiyorum, dedi Nava. Göreceğiz. Vardılar mı? Hayır, dedi Grimes hızlıca videoyu ileri sararak. Ne oldu? Diye sordu Forsythe. Neye ne oldu? Video sanki kara atladı. Kane bitkinin önünde oturuyordu, şimdi odanın ortasında duruyor. Hava koşulları diye yalan söyledi Grimes. Bazen fırtına bulutlarındaki elektrik yükünden sinyal bozuluveriyor. Endişelenecek bir şey yok. Forsythe başını salladı. Crow nerede? Grimes başka bir ekranda yanıp sönen yeşil bir ışığı işaret etti. Central Park'ın üzerinde. Birkaç dakikaya kalmaz varırlar. İyi, dedi Forsythe kollarını göğsünde kavuşturarak. Kane'in evindeki kameradan gelen görüntüye baktı. Ne yapıyordu? Grimes odanın ortasındaki sandalyede yüzü kapıya dönük halde oturan David Kane'e baktı. Gözleri kapalıydı ama uyumadığı belli oluyordu. Sanki Grimes cümleyi bitiremedi. Bu mantıklı değildi ama birkaç dakika önce duyduklarından sonra hiçbir şey mantıklı olamazdı ki zaten. Sanki bekliyordu.